Ayrım 7, sayfa 87.
Asilin Stan Smith'leri. Stanley Roger Smith, 1971 ve 1972 yıllarında dünya tenis klasmanında bir numara. 11 yıl boyunca ilk onun içinde kalmış nadir sporculardan biri. Bir çift Adidas. Katalog adı Stan Smith Comfort olan bir model. Dillerinde Stan Smith'in yeşil yüzünü taşıyan beyaz ayakkabılar. 44 numara, ikisi de. Asil, Adidas'ın Stan Smith tasarımını ilk gördüğünde 6 yaşındaydı. Ayakkabılarda bağcık yok. Asil ile aralarındaysa bir vitrin camı ve annesinin konuşması vardı. Geç kalıyoruz Asil, hadi yürü. Spor markalar satan mağazanın önünden her geçtiklerinde Asil'in taşlaşması yüzünden zorunlu molalar veriliyor ve ince kolları çekilen ellerle geriliyordu. Vitrindeki onlarca ayakkabı içinde sadece birinin Asil'in ilgisini çekmesinin nedeni Stan Smith'in yeşil yüzünü kendisinkine benzemesiydi. Asil, Adidas'ın yüzünü çaldığına inanıyor ve ünlü tenisçiyi tanımıyordu. Yüzünün çalınmasına izin vermekle suçladığı için ailesine konuyla ilgili hiçbir düşüncesini açıklamıyordu. Onlar geçici bir şımarıklık gösterisi izlemek zorunda kaldıklarını düşünüyor ve Stan Smith'in 6 yaşındaki Asil'e uygun olan 31 numarası bulunmadığı için mağazanın karşı kaldırımından yürümeye dikkat ediyorlardı. Asil'in ben sorunu 3 yaşından sonra kurumaya ve kemikleşmeye başlayan bir çamur olduğu için yüzü, bedeni, aklı ve 5 duyusu hakkında düşünmekten vazgeçemiyordu. Asil'in zihnindeki zaman ile gerçek zaman arasındaki fark şöyleydi. Asil'in zihni olağanüstü bir hızla ileri ve aynı anda olağanüstü bir hızla geri gidiyordu. Dolayısıyla Asil iki ucunda iki ok taşıyan bir zaman doğrusunun merkezinde oturuyor ve bazen sağına bazen soluna bakıyordu. Gerçek zaman ilerledi ve Asil zihnindeki doğrunun üzerinde ayağa kalkıp bir ip cambazı gibi yürümeye başladı. Hangi yöne yürüyeceğini belirleyen unsurlarsa uyarıcılardı. Bilgiler, renkler, sesler ve her şey. Hangi yönün çağrısı daha güçlüyse oraya yürüyordu. Zihninin içinde zaman yolculukları yapıyor ve düşüncelerinin arasında saat, gün ya da yıl farkı yüzünden başı ağrıyor, zihinsel bir jetlag yaşıyordu. Baş ağrıları ve kaybolmuşluk duygusundan nefret etti. Yaşıtlarının ilkokula başladığı bir dönemde zihnindeki iki oklu zaman doğrusunun üzerinden inmeye karar verdi. Çünkü iki yönden aynı anda kendisini çağıran uyarıcıların baş ağrısının ve mutsuzluğunun nedeni olduğuna inandı. Ancak uyarıcılara hayat ve dünya deniyordu. Uyarıcılar her şey ve herkesti. Böylece Asil her şey ve herkesten nefret etti. 33 kilogram olan bir beden için fazla ağır bir duygu. Ama Asil ne hissediyorsa oydu. 33 kilogramlık bir hayat ve dünya nefreti. Canı yanan bir çocuğun midesinin ve her şeyden ve herkesten bulanması. Uyarıcıların yoğunluğu Asil'e zihnindeki doğrunun merkezine, ki nokta sinir sisteminin merkeziydi, bir hücre inşa ettirdi. Çünkü her ne kadar çıkarma işlemini daha öğrenmemiş olsa da kendisinden uyarıcıları eksilttiğinde geriye ben kalacağından emindi. Ben hücreye girdi ve kapı kilitlendi. Ancak bu kez de uyarıcıların anıları onu yalnız bırakmadı. Hücreye kilitlenenlerin arasında hayat ve dünya anıları da vardı. Onları unutmak için tek yol beni de unutmaktan geçiyordu. Böylece ne zihnindeki sürekli genişleyen iki yönlü zaman doğrusu ne de neden olduğu baş ağrıları kalacaktı. Asil'in Stan Smith satan mağazanın önünden geçerken donmadığını fark eden annesinin garip hayatlarında bir şeylerin iyi gittiğine inandığı aylardı. Belki oğlu ayakkabı saplantısından kurtulmuş ancak 7 yaşında hapsolmuştu. Asil öğrenemiyor, anlayamıyor, gelişemiyor ve büyüyemiyordu. Tabii ki ağırlığı artıyor ve boyu uzuyordu. Ancak ne kelime haznesi genişliyor ne de sayı sayabiliyordu. Asil hayatı ve dünyayı reddetmeyi öğrenmişti. Zihninin iki yönlü hareketi yüzünden insanlık mirasını reddetmeye kararlıydı. Miras bırakan değil, miras yaratan olmak istiyordu. Sadece dünya ve hayat bilgilerinden ayrıştırılmış bir ben, yaratılmış ilk insanın beniyle eşit olabilirdi. Ancak Asil'in hayali daha da uzağa gidiyordu. Doğumundan itibaren hiçbir uyarıcıyla karşılaşmamış olmayı, sahip olduğu sinir sisteminin işlenmemiş bir maden gibi kalmasını istiyordu. Hiçbir biçimde hissedemediği huzurun erişmesi çok güç bir halde gizli olduğuna inanıyor ve yanılıyordu. Çünkü böylesi bir halin gerçekleşmesine olanak yoktu. Annesinin hamileliğinin 8. haftasında zevk ve acıyı tanımaya başlayan, dünya ve hayatla ilişkiye giren bir varlığın çıplak bene ulaşması bir rüyaydı. Sadece rüyada gerçek olabilecek bir hayal. İnsan öncelikle içinden çıktığı insanla, sonrasında da hayat ve dünya ile zorunlu ilişkiye girdiği için ben varlığı ancak sezilebilecek ama asla kanıtlanamayacak bir düşünceydi. Belki bir insanı oksijenden ve besinlerden uzak tutmak olanaksızdı. Ancak doğumundan itibaren sadece besin ve oksijenin bulunduğu bir bulatın üzerinde yaşasa sonucun ne olacağı belli değildi. Asil'in cahil arayışı bu yöndeydi. Bilgisizliği mutlak ancak sezgileri olağanüstüydü. Kendini her şey ve herkesten yalıtan insanın keşfedeceği bir ben olduğuna inanıyordu. Böylesi bir inanca sahip olan dünya üzerinde tek insandı. Derisini bir zırha dönüştürdüğü takdirde beslenmesi sona erip öleceğini bildiği için sinir sistemi merkezini hücre olarak kabul edip duvarlarına bir zırh ördü. İnsanların deli olduğunu düşünmesi için bütün nedenler ortadaydı. Bir zihin felci geçiriyormuş gibi davranışlar sergiliyor ve her anlamda duruyordu. Ancak bedeninin çektiği ve çekeceği acının da farkındaydı. Dünya zihinsel felçlere göre bir yer değildi. Dünya ben arayışına saygı duymuyor, hatta böylesi bir arayış içinde olanları cezalandırmak için çaba sarf ediyordu. Dünya düzeneği beni arayanlara acı vermek üzere kurulmuştu. Bütün bunları anlaması için Asil'in 9 yaşına gelmesi ve dizindeki ya da dirseğindeki yaraların kapanmasına tanıklık etmesi yeterli oldu. İçindekini anımsamadığı, ancak varlığını bildiği hücresini kendini iyileştirmek için tasarlanmış insan zihninin bir tedavi biçimi olarak değerlendirdi. Kabuk bağlayan yaralar gibi deliliğin de zihni tarafından hapsedildiğine inandı. İnancının nedeni geçirdiği zihinsel felç yüzünden geçmişteki ben arayışını unutmuş olmasıydı. Yaşıtlarından farklı oluşunu hücresinde bir deli bulunmasına bağladı. Ancak ses konusu hücrenin her insanda var olduğunu ve asla dışarı çıkmaması gereken bir canavarı içinde tuttuğuna da emin oldu. Tanıklık ettiği bütün kötülükler hücresinden çıkmış delinin içinde bulunduğu bedene hakim olmasının sonucuydu. Yaralayan, öldüren, kandıran bütün insanların hücrelerindeki canavar tarafından işgal edildiğine inandı. Kendi hücresini taşımaya karar verdi. Çünkü öğrenmesini ve dünya ile ilişki kurmasını engelleyen hücresinin konumuydu. Sinir sisteminin merkezi. Hücresini alıp bedeninde istediği bir noktaya yerleştirmeyi denedi. Başardı. Sol elinin serçe parmağına, hiç kimse ve hiçbir şeyin olmadığı yere et ile tırnak arasına hücresini yerleştirdi. Hücredekinin ben olduğunu unuttuğu için böyle bir sürgünü gerekli görmüştü. Zihni yeniden beş duyusuna açılmış olan Asil'in bedeni ve aklı birer suç ortağı gibi çalışmaya başladı. Öğrendi ve gelişti. Zihnindeki çift yönlü doğrunun üzerinde ve merkezinde artık kimse yoktu. Asil ve zaman aynı yönde ilerliyordu. Bir zamanlar benden başka neyin önemi var? Hiçbir şeyin. O halde ellerim, avuçlarım, omuzlarım, dizlerim beni dinleyin. İstediğiniz kadar kan döküp istediğiniz kadar parçalanabilirsiniz diyen Asil artık bedeninden ve aklından başka hiçbir şeye sahip olmadığını düşünüyordu. Asil kendini daima iyileştirmeye çalışan ancak çok hasta olan bir çocuktu. İnsanlardan korktuğu için de kimse ona yardım edemedi. Ne ailesi ne de doktorlar. Nörolojik ilaçlar ve başına yapıştırılmış elektrotlarla geçirilen 24 saatlik gözlem testleri. Sayısız doktor tarafından telaffuz edilen epilepsi kelimesi ve sonrasında gelen ne yazık ki araştırılmaya devam edilen bir konu. Epilepsi çeşitleri tıp için hala aydınlatılmamış bir oda cümleleri. Öğrenmeye bıraktığı yerden devam eden Asil, hücre yıllarının bir kalıntısı olarak saymaya sıfırdan başladı. Sıfır, hücresini sinir sistemi merkezinden taşıdığı bir andı. Her şey orada başlamıştı, sıfırdan. Ailesi, Asil'deki değişimi benzersiz bir mutlulukla karşılamış ve oğullarının dönüşünü günlerce kutlamışlardı. Birkaç ay geri zekalı, birkaç ay dahi olan bir çocuğa annelik ve babalık yapmak, gemi halatı kadar sağlam sinirler gerektiriyordu. En önemlisi de Asil'in dönüşlerini uyanış olarak niteleyen doktorların, uyandığı anlarda heyecanınızı gizleyin ve sıradan bir günmüş gibi davranın uyarılarına uygun yaşamaktı. 3 ay boyunca sessiz kalmış bir çocuğun ağzından hiç beklenmeyen bir anda "Televizyon açar mısın anne?" cümlesini duymak, genç kadının gözlerinden yaşlar getirse de önce yemeğini bitirmen gerek yanıtını vermesi gerekiyordu. Sonuç olarak Asil, anne ve babasını doğalarından hızlı yaşlandırdı. Yıllar geçti ve Asil'in hayatı ikiye bölündü. Öğrendiği zamanlar ve düşündüğü zamanlar. İkisinden de sırayla geçiyordu. Öğrendiği zamanlarda sadece ezberliyor, düşündüğü zamanlarda öğrenemiyordu. Düşünme anları bittiğinde uyanıyor, öğrenmesi sona erdiğinde uyuyordu. Düşündüğü zamanlarda, yani akli ile bedeni arasında hücre girdiğinde, hayattan ve dünyadan kopuyordu. Hücresinin kendisine zarar veremeyecek bir yerde olduğunu biliyor, ancak varlığını bilmekten ürperiyordu. Parmağını kesmeyi düşünüyor, hücresinden kurtulmanın yollarını arıyordu. Ne zaman ki hücresinin sinir sistemine ulaşamayacağına emin oluyor, asil yeniden uyanıp öğrenmeye devam ediyordu. Ancak yıllarca süren bu gelgitler bir aşkla sona erdi. 27 yaşındaki Asil, babasının iş arkadaşıyla tanıştı. Hukuk fakültesinde profesör olan babası, aynı üniversitede doktora tezini hazırlamaya çalıştıran araştırma görevlisi kadın ile oğlunu tanıştırırken neler olacağını bilemezdi. Çünkü birbirlerini sadece 12 dakika görmüşlerdi. Ama Asil, kadının kendisine farklı davrandığından emindi. O güne kadar kimsenin yapmadığı kadar kendisiyle ilgilenmişti. Önce telefon konuşmaları, sonra buluşmalar. Kadınla aralarındaki ilişki yoğunlaştı ancak hiçbir zaman sevgili olamadılar. Çünkü buna zamanları yetmedi. Kadına kanser teşhisi konduğunda Asil 28 yaşındaydı. Ve tanıştıkları günden beri uyumamıştı. Çünkü zihni hücre bilgisini perdeleyecek bir duyguyla doluydu. Aşkla. Her ne kadar karşılığı sadece dostluk olsa da. Acımayla terbiye edilmiş bir dostluk. Kadının ölümcül hastalığını öğrendiğinde Asil'in zihni o kadar acıdı ki bir mıknatıs doğurdu. Acıyla dolu bir mıknatıs. Zihnindeki bilgiler, düşünceler ve serçe parmağındaki hücre mıknatısa doğru olağanüstü bir hızla koşmaya başladı. Birbirine yapışmış ve acısını kaplamış bilgi ve düşüncelere doğru hızla gelen hücre çarpmanın şiddetiyle parçalandı. Böylece ben özgürlüğüme kavuştum. Özgürlüğüme kavuştuğum an Asil'in yokluğunda biriktirdiği bütün bilgi ve düşünceleri yutup iki yönlü zihin doğrusunun merkezine yerleştim. Dünya ve hayatla ilişkisi kesilmiş, 22 yıldır her şey ve herkesin uzakta olan ben, sağanak bir Asil geçmişinin altında yıkandım. Asil'in yaşadığı her anı öğrendim. Ancak uzaydan dünyaya 28 yaşında gelmiş bir insan kadar öğrendiklerimden uzak durdum. Etkilenmedim ve seçimlerim değişmedi. Sadece öğrendim. İlk kararımı verdim. Bir çift sten simit satın almak. Ben Asil'in ortaya çıkmasından korktuğu ve her insanın içinde olduğunu varsaydığı delilik değildim. Ben hiçbir şey ve hiç kimse tarafından dokunulmamış insandım. Kararlarım saftı, pürüzsüz. Zihne beş duyu yoluyla giren hiçbir şeyin kirletemediği kararlar. Ve ben kuralları tanıma yeteneğine sahiptim. Temel kuralları, düşünce kurallarını. Asil'in zihnini yönetmeye başladığı an Asil kuralları tanıdı. Aşık olduğu kadının öleceğini biliyordum. Asil'in ikinci kez ancak daha güçlü bir mıknatıs yaratacağını da biliyordum. İlkinden daha şiddetli bir çekim yaratacak olan mıknatıs, kök saldığım zihin doğrusu merkezinden beni sökebilirdi. Asil'in zihnini bir kaosa sürüklemekten başka çarem yoktu. Düzeni kaosun içinde kuracaktım. Ona bir mektup yazdırdım. Sonrasında ise ailesini rehin aldırdım. Ne kendini ne de onları öldürecekti. Mektubu bulacak, ilk kez görüyormuş gibi okuyacak ve aşık olduğu kadının ölüm acısı zihninin içinde kaybolup gidecekti. İstediğim her şey gerçekleşti. Yönetilmesi zor bir zihne sahip olan Asil'in denetimini kaybettiğim anlar oldu. Ancak amacıma ulaştım. Birden fazla çekim merkezi yaratmak için zihnin içinde birden fazla acı merkezi kurmak sadece benim vereceğim bir karardı. Çünkü ben her insanın içinde var olan diğer benler gibi bütün kuralları tanıyordum. Bugüne kadar ortaya çıkabilmiş ve bir bedeni işgal edebilmiş tek benim. Belki bir gün diğer benler de hücrelerinden çıkacak ve ilk insan saflığını bedenlere yaşatacaklar. Ancak o gün kalana kadar insan dünya ve hayat tarafından kirlenip beninden dönülemeyecek uzaklıkta varlığını sürdürecek. İnsan uzayda var olan yalnız bir varlık olduğunu anımsadığı sürece sosyalleşmenin bedelini atsız acılarla ödemeye devam edecek. Duyguların, düşüncelerin en büyük düşmanı olduğunu öğrenmedikçe, duyguların sadece birer kelimeden ibaret olduğunu anlamadıkça onların esiri olarak kalacak. Çünkü duygular insanın yalnızlığını reddedişiyle başlayan kurgunun sözlüğünde yer alırlar. Bu sözlükte her duygunun bir adı ve tanımı vardır. Önce adlar ve tanımlar ezberlenir, sonra da insan hissettiğini sanır. Oysa insan bir düşüncedir. Ne bedene ne de bilinen üç boyuta sığabilecek yapıdadır. Düşüncenin ışık olduğunu anlayan insan sadece ışığın boyun eğdiği kurallarla var olması gerektiğini bilir. Işığın duyguları yoktur. Bilinen dünyevi kurallar önemsiz ve sonradan kurgulanmıştır. Kendini bedenden ibaret sananlar tarafından uydurulmuş bir yaşam biçimidir. Benim ortaya çıkmam, Asil'in hayatını sonsuza dek değiştirmiş ve onu yaşayan tek gerçek insan haline getirmiştir. Diğer insanlar sahte ve karanlıktır. Çünkü kendilerini mahkum ettikleri amaçlar doğalarına aykırıdır. Bu yüzden tatminsizlikleri varlıkları kadar büyük olur. Oysa denklemleri basittir. Gücün ya da sevginin tatmin getireceğine inanmış, ancak ikisine de kavuştuklarında daha fazlasını istemişlerdir. Ve tatminsizlikleri, daha doğrusu basit denklemlerin eşitsizliği karşısında bocalayarak delirmişlerdir. Günümüz dünyası asla tatmin olmayan insanların ürünüdür. Tatminin gelmesi ise düşünceden ibaret olduklarını anladıkları ve buna uygun davrandıkları güne kadar olanaksızdır. İnsan beniyle karşılaşana kadar acılar içinde solucanlar gibi kıvranacak ve tatminsizlik içinde boğularak ölecektir. İnsan amacı ve varlık nedeni yaratarak yok olmaktır. Yaratarak yok olmak düşüncenin kendi ısısıyla erimesidir. Yaratarak yok olmak ışığın yoğunluğunun artması sonucunda patlayarak evrene yayılmasıdır. Bu süreç yoka var adını taşır. Yoka var boyunca insan sahip olduğu bütün bilgi, düşünce ve yeteneği yaratmak için harcamalıdır. Her yapıt yaratıcısının değeri kadar eksiltecektir. Sahip olduğu bütün bilgi, düşünce ve yetenekleri yapıtlara dönüştürmüş bir yaratıcı benden ibaret kalacaktır. Bense hiçlik içindeki insandır. İnsanın ait olduğu yer hiçliktir. Hayatın ve dünyanın ulaşamadığı yer olan hiçlik insanın son evidir. Hiçlik içindeki insan, yani ben, varlıktır. Asla varlık bilinci değil. Sadece varlık. Ne eksik ne fazla. Dolayısıyla ben sadece varlığını sürdürendir. Var olduğunu bilmeden, var olduğunu düşünmeden, ikinci bir düşünceye sahip olmadan. Çünkü varlık ilk ve tek düşüncedir. Ancak asil bir istisnadır. Yoka varını başlatmamış olmasına rağmen bağımsız bir benle doğmuştur. Çözemediği beninden korkup onu gizlemiş ve çevresindeki harekete uyum sağlamaya çalışmıştır. Ancak geri geldiğim ve asilin hakimiyetini ele geçirdiğim için yok avarını tamamlamaya çabasına kılavuzluk edeceğim. Diğer insanların sahip olmadığı bir şans. Ona benim nasıl varlıktan ibaret kalabileceğimi öğreteceğim. Zihnindeki benden başka her şeyi yok avar için harcatacağım. Sonunda asil ben olacak. Ben asil olacağım. Diğer insanların benleri ancak kişiliğin merkezine adım attıklarında ortaya çıkacak. Bu yüzden yok avarlarını yönetmek için kendilerinden başka kimse olmayacak. Ya keşfedecekler, kat etmeleri gereken yolu ya da bütün bunlardan habersiz ölecekler. Tatminsizliğin bedelini ödeye ödeye geri alamayacakları son nefeslerini verecekler. Yok avar adındaki insanı benden ibaret kalana kadar sadeleştirme süreci bugüne kadar hiç kimse tarafından gerçekleştirilmemiştir. Hiçbir insan hiçliğini merkezine erişememiş ve varlıktan ibaret kalmamıştır. Bu yüzden temel kurallar varlığın bilinci düzeyine kadar geçerlidir. Ondan sonrası, yani varlığın bilincini kaybedip varlıktan ibaret kaldığı andan sonrası insan zihninin hayal edemeyeceği kadar basittir. İnsan zihninin olamayacağı kadar boş, duyuların ve sezgilerin fark edemeyeceği kadar belirtisiz. Sadece var olmak. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ve zamanda var olmak. Tatminin, acının, duyguların, sahte amaçların, hiçbir şeyin. Hiçliğin merkezinde bir varlık, hepsi bu. Bilinen insanın varlığı anda yok olduğu bir düzey, son düzey. Varılabilecek son nokta bir noktaya dönüşmektir. Nokta mükemmeldir, insanın varlıktan ibaret kalması gibi. Kusursuz birer, insanın varlık nedeni hiçliğin merkezinde var olarak mükemmel bir durağanlığa erişmek ve sonsuza kadar o halde kalmaktır. Buna yaratarak yok olmak denir. Asilin yok avarı. Kalın duvarla sessiz evin kapısı kapanırken Asil içeride, geçmişse dışarıdaydı. Kliniğin bahçesinde bindikleri takside hiç konuşmamış olan annesi paltosunu çıkarırken sordu. Aç mısın? Aç değildi. Hayır anne. Üzüntüden kemikleri kısalmış olan kadın çocuk adımlarıyla salona geçerken Asil'e baktı. Her şeyi bıraktığın yerde, istersen biraz dinlen. Asil'in yanıtını duymak için beklemedi. Salona girip kendini kanepeye bıraktı. Klinikten dönerken aldığı paketi çantasından çıkarıp sigaraya başladı. 52. yaşına girmesine 3 ay kalmıştı. Yanındaki sehpada duran, hiç kullanılmamış ancak düğün armağanı olarak verilmiş ağır kristal çakmağı alıp ateşledi. Üç titreyen parmakla tuttuğu sigarayı yakıp tütünün dumanını içine çekti. Öksürdü. Ölene kadar sigara içeceğini biliyordu. Artık o bir nikotin bağımlısıydı. Bunu daha ilk nefeste anlamıştı. Dumanı bir kez daha çekti. Bu kez öksürmedi. O gün Asil'in sigarayı bırakışının 4. ayıydı. 29 yaşındaki Asil koridoru geçip odasına girdi. Yatağı, eşyaları, masası ve sandalyesi bıraktığı yerde kendisini beklemişlerdi. Kapıyı kapatıp yatağa uzandı. Yan dönüp dizlerini karnına çekti. Avuçlarını birbirine yaslayıp yanağının altına koydu. 29 yaşında görünmüyordu. Daha çok bir çocuğu andırıyordu. Sokakta yaramazlık yaparken annesine yakalanmış ve eve getirilip de odasına kilitlenmiş bir çocuğu. Ağlamak isteyip istemediğini düşündü. Eğer bunu düşünebiliyorsa ağlayacak kadar üzüntü hissetmiyor demekti. Onun başka işleri vardı, yaratmak gibi. Dizlerini karnından çekti, bacakları uzadı. Ellerini yanağından çekip kollarını gerdi. Asil yeniden 29 yaşında oldu. Yataktan kalkıp ahşap sandalyeye oturdu. Masanın birinci çekmecesinde ne olduğunu biliyordu. Çekti ve defteri aldı. Bir zamanlar sayfalarına resimler yaptığı bir defterdi. Kalın bir defter. Resimlere bakmadı. Sadece boş bir sayfa aradı. Bulunca öncekileri tek hamlede yırtıp masanın altındaki çöp kutusuna attı. Artık Asil'in tek gereksinimi bir kalemdi. Bitmeyen türden bir kalem. Onu da buldu. Aynı çekmecenin dibinde ve başladı yazmaya. Bir başlık gerekiyordu. Yaratmak insan için doğal olduğundan zorlanmadı. Tanrı'nın maymunu. Devam etti yazmaya. İsa Meryem'in ikizidir. Doğduğunda karnındadır. Sonra rahmine düşmüş ve Meryem İsa'yı doğurtmuştur. Bu yüzden Meryem bakire diye bilinir. Kendi ikizini doğuran bir kadın. Hepsi bu. Büyütmemek lazım. Milyonda bir ihtimal ama sadece gazete haberi kadar değerli. Başını defterden uzaklaştırıp masanın ardındaki pencereye ve pencerenin ardındaki hayata baktı. Düşündü. Kalem yeniden hareket etmeye başladı. Önemli olan Tanrı'nın bir enstrüman yaratmış olmasıdır. İnsan denen bir enstrüman. Ancak yarattığı müzik enstrümanını çalamayan bir usta gibi Tanrı da insandan doğru sesi çıkaramamıştır. Bu yüzden Tanrı hariç bütün güçler insanı çalmış ve özellikle de şeytan en güzel melodilerini onunla bestelemiştir. Ne bakire anneler ne de Sami ırktan gelen peygamberler mucizedir. Mucize Tanrı'nın elini koparıp dünyaya fırlatması ve sonra da ondan geri dönmesini beklemesidir. Ancak elin önce bir el olduğunu anlaması, sonra da Tanrı'ya ait olduğunu fark etmesi gerekir. Mucize elin ait olduğu bedenine dönüşüdür. Asil, yaratılış hakkındaki düşüncelerini ve onlardan yarattıklarını yazarak günü ve geceyi geçirdi. Yatağına uzandığında içki içtiği günlerdeki durgunluğa sahipti. Yaratmaktan sarhoş, yarattığı kadar eksilmekten mutlu. Uyudu. Ne rüyasında kendini vururken gördü, ne de uyandığında yorgundu. O gün odaya annesi bir kez girdi. Eve geldiğinden beri yemek yememiş olan çocuğuna hazırladığı tepsiyi getirmek için. Asil teşekkür etti. Tabağında duran tavuk kalçasını parçalarken insan kalçasının da aynı lezzetli olup olamayacağını düşündü. Isırıp yiyene kadar evet mutlaka dedi gülerek. Tepsiyi mutfağa götürüp tezgaha bıraktı. Annesiyle karşılaşmadı. Babasıyla da karşılaşmayacaktı. Çünkü boşanmışlardı. Oğullarının bağlarını kestiği anda kendini tabancayla vurmak isteyen adama engel olduğu için bazen pişmanlık hisseden kadın bundan sonraki hayatını yalnız yaşayacaktı. Oğlunun evdeki bitkilerden farksız olduğunu biliyordu. Beslemesi gereken bir evcil hayvan. Asil'in evde kapladığı yer o kadardı. Defterini aralayıp yeniden yazmaya başlayan Asil, yaratılış teorilerinin sonuna geldiğini, sonunda Tanrı'nın sıkıntıdan patlamıştır, buna da Big Bang denir cümlelerini kurarken anladı. Zihninde o kadar çok düşünce ve bilgi, genlerinde o kadar çok yetenek vardı ki hangisini harcayıp bitireceğine karar veremiyordu. Yazarken en gösterişli cümleyi bulmak ve kelimelerden bilmeceler yaratmak için terlemişti. Birilerinin okuyup okumamasıyla ilgilenmiyordu. Bir anlığına da olsa kendine hayranlık duyabileceği biçimde yazmak istemişti. Yaşarken sadece bir kez yakalayabileceği cümleler dizisinin kuyruğundan tutup çektiğine emin olmak istemişti. Sadece bir kez kurabileceği, okundukları değil yazıldıkları an bir başyapıt parçaları olarak tarihe geçecek cümleler yaratmak istemişti. Evren Tanrı'ya taparken onu kimsenin önünde diz çökmemesini anlatmış ve kutsallığın Tanrı'ya inanmak değil, varlığının bilincine varmak olduğunu savunmuştu. Tutuculuğun her biçimde saldırmış ve hayal edebildiği en büyük işkencelerle yazılarında cezalandırmıştı. Klonlamanın anne ve babasıyla evlenmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu küfrederek açıklamıştı. Klonlamayı insanlığın en kanlı hastalığı olan sahte amaçlar taşımayı nesiller boyu sürdürecek ve unutulmasını engelleyecek bir yöntem olarak görüyordu. Klonlanmış organ nakliyle tedavi edilen bedenlerin zihinsel bozukluklarıyla yeniden doğacaklarına inanıyordu. Klonlama hatalar içine gömülmüş insanlığın kendini hatalarıyla birlikte sonsuza dek var etme çabasıydı. Oysa nesillerin arası derin kesiklerle açılmalı, her birinin hüküm sürdüğü çağdan sonra devaltılar genetik halatları kesmeliydi. Genetik ve kültürel mirasın insana acıdan başka bir şey vermesine olanak yoktu. Her insanın boşluğa doğma hakkı olmalıydı. Vatansız, toplumsuz, ailesiz ve kişiliksiz olmak her insanın hakkıydı. Hiçbir insan genetik ve kültürel mirasın baskısı altında yaşamaya mahkum edilemezdi. Hiçbir insan Tanrı'nın iyi olduğunu inanmak zorunda değildi. Kullanılması gereken yöntemler kışkırtmak ve çelişkiye düşürmekti. Otoritenin tırnaklarını çıkarıp çirkin yüzünü göstermesi için kışkırtmak gerekiyordu. Ne Tanrı, ne devlet, ne aile, ne de ben. Sloganını siyah bayraklarla yazmanın zamanı gelmişti. Ve Asil bunu yapıyordu. Tanrısız Tanrı'nın çamurdan bir maymunu vardı ve o bunu herkesin bilmesi gerekiyordu. Daha fazlasını umut etmemek için. Tanrı'nın Maymun adındaki kitabı bitirdiğinde eve dönüşünün üzerinden 21 gün geçmişti. Az uyumuş, az yemiş ve annesiyle konuşmamıştı. Dante'nin cehenneminin kapısındakiler için yazdığı "Ey buraya giden, bütün umutların ardında bırak" cümlesinin hastanelerdeki doğumhane tabelalarının üzerine kazılması gerektiğini 316 sayfada anlatmıştı. Odasından çıktığı bir anda annesiyle karşılaştı ve sesini duydu. "Asil, bir iş bulup çalışmalısın. Paraya ihtiyacımız var." "Tamam," dedi. Annesinin bilgisayarındaki kitabını yeniden yazması için 18 gün geçmesi gerekti. Ve evden çıktı ilk kez. 39 gün sonra. Bir kitapçıya girdi. Kitap raflarının önünde voltalar attı. İlgisini çekenleri arayıp künyelerine baktı. Yayın evlerinin adreslerini aldı. 7 yayın evi adresiyle eve döndü. Kitabını evdeki yazıcıyla 7 kez kopyaladı. Yedek mürekkep bataryalarının hepsini harcadı. 7 kitabı 7 yayın evine götürüp karşısına çıkan ilk görevlilere teslim etti. Ne noter onayı ne de herhangi bir yasal önlem umurunda değildi. Çünkü Tanrı'nın maymunu çalınamayacak kadar Asil'e aitti. Aradan 3 "paraya ihtiyacımız var" cümlesi geçti. 37 gün ve telefon çaldı. Arayan kişi Asil'le konuşmak istiyordu. Asil ahizeyi aldığındaysa telefonda görüşmenin yeterli olmayacağını söylüyordu. Asil buluşma teklifini kabul etti. Bir gün sonra yayın evine girdi. Kitabın telif haklarının devrini içeren ve kapağı Asil'in çizeceğini öngören sözleşmeye imza attı. Karşılığında bir süre "paraya ihtiyacımız var" cümlesini duymayacağı miktarda para aldı. Klinik masrafları ailesine o kadar ağır gelmişti ki en az 4 kitap daha yazması ve bu kitapların yüz binlerce kişi tarafından okunması gerekiyordu. Eve dönerken resim kalemleri ve kağıtları satın aldı. Cebindeki parayı annesine verdi ve odasına girdi. Sandalyesine oturup çizmeye başladı. Önce Tanrı'yı simgeleyen yaşlı bir adam çizdi. Ayakta, elleri belinde ve başını sağa düşürmüş. Şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde bakan yaşlı bir adam. Sonra da karşısına ayakta duran ve elleri belinde olan yaşlı adamın taklidini yaparak ona bakan maymunu çizdi. Resme ikinci kez bakmadı. Annesinin tarayıcısından geçirip elektronik postayla yayın evine gönderdi. Bilgisayar klavyesinde Tanrı'nın maymunu yazarken bir stenograf hızına eriştiği için diğer kitabına annesinin iMac'ine başladı. Zihninde yaratılışa dair tek bir düşünce kalmamıştı. Hepsi Tanrı'nın maymunundaydı. Sıra insanlığın hareket yönüne gelmişti. İlerleme. Edebiyata dair bilgisi son derece sınırlı olan Asil bu kez roman yazmaya karar verdi. Tanrı'nın maymununda olduğu gibi kitabında sadece düşünceler ve teoriler değil, düzenli bir kurgu da yer alacaktı. Hatta bedensel ayrıntılarıyla tarif edeceği bir kahraman bile yaratacaktı. Asil'in bütün bunları yaratırken zorlanması olanaksızdı. Çünkü hayatı boyunca bir roman kahramanı gibi düşünmüş ve bir roman kahramanı gibi yaşamıştı. Üstelik sadece 29 yaşındaydı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler: Dante, D-A-N-T-E, iMac, I-M-A-C,